Frekans World Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Sevgili dinleyenlerim, bugün Yaratılış 26. bölüme beraber bakacağız. Şimdi biraz sıkıcı gibi görünen bir bölüme geldik. Bu bölüm ilk bakışta İbrahim'in yaşamını içeren bölümler kadar heyecanlı olmayabilir. Ya da bundan sonra önümüze çıkacak olan Yakup'un hayatı gibi renkli olmayabilir. Ama yine de bize yardımcı olabilecek konuları içermektedir. Bu bölüm İshak hakkındadır. Aslında İshak hakkında yazılmış tek bölüm budur. Etkileyici bir bölüm değildir çünkü İshak'ın yaşamı o kadar heyecan verici değildir. İshak'ın hayatı oldukça renksizdir. Tabi onun Moria Dağı'nda babası İbrahim tarafından kurban olarak sunulduğunu unutursak ve Rebeka'nın ona eş olarak seçildiğini hesaba katmazsak. Zaten bu iki olayı da İshak devreye sokmamıştı. Her iki olay da İbrahim tarafından gerçekleştirilmişti. Acaba İshak ne yaptı diye soracak olursak yanıt sadece birkaç kuyu kazdı olurdu. Büyük iman girişimlerinde bulunmadı. Babası İbrahim gibi o da eşi Rebeka'yı kız kardeşiymiş gibi göstermeye kalkıştı. Babası İbrahim gibi o da zengin oldu. Babası İbrahim gibi o da Tanrı'ya sunak kurdu ve ona tapındı. Renksiz bir hayattı ama yine de bize ders verilebilecek bir yaşamdı. Unutmamak gerekir ki iman hayatı bazen renksiz ve sıkıcı görünebilir. Ama böyle değildir. Bazen hayatımızda heyecan verici olaylar olmasa bile Rabbin sadık izleyicisi olarak iman yolunda yürümemiz gerekir. İshak'ın yaşamından da bizler kendimize dersler çıkarabiliriz. Kutsal Söz'de bu konuda şöyle der Romalılar 15. bölüm 4. ayette. Önceden ne yazıldıysa bize öğretmek için sabırla ve kutsal yazıların verdiği cesaretle umudumuz olsun diye yazıldı. Bu bölüm bize sabretmemizi öğretir. Eminim ki her birimizin katlanış göstermeye, sabırlı olmaya ihtiyacı var. İshak'ın yaşamı renksiz olabilir ama bu adam renksiz bir hayat içinde katlanış gösterdi. Rab bizim sabırlı olmamızı ister ama hepimizin İshak gibi olmasını da istemez. İbrahim, Yakup ve daha sonra tanışacağımız Davut peygamber gibi iş bitirici kişiler olmamızı da ister. Hem girişken olmalıyız hem de sabır göstermesini bilmeliyiz. İshak'ın hayatı bizim için ders olmalıdır. Bu konuda yine kutsal kitabın kendisi şöyle yazmaktadır. 2. Timoteus 3. bölüm 16 ile 17. ayetlerde. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. 26. bölüme bu sözü aklımızda tutarak yaklaşalım. Tanrı İbrahim'e verdiği vaadi İshak'la tazeliyor ve onaylıyor. Sonra İshak babası İbrahim gibi imansızlık gösterip karısı Rebeka hakkında yalan söyler. Sonra onu kuyu kazdırırken görüyoruz. Yaşamı öyle heyecanlı değil ama bizim için ders verici bir yaşamdır. 1. ayet şöyle başlar Yaratılış 26. bölümde. İbrahim'in yaşadığı dönemlerdeki kıtlıktan başka ülkede bir kıtlık daha oldu. İshak Gerar'a Filist kralı Avimelek'in yanına gitti. İshak'ın yaşamında gelişen bazı olaylar sanki İbrahim'in yaşamından alınmış gibi görünmektedir. Ama bu ilk ayet olaylar arasında kesin bir ayrım yapmaktadır. İbrahim'in yaşadığı dönem geçmiş, şimdi İshak'ın dönemi başlamıştır. Bu dönemde bir kıtlık daha olur. Hatırlarsanız İbrahim'in günlerinde kıtlık çıktığı zaman İbrahim ile yeğeni Lut Mısır'a gitmişlerdi. İbrahim Mısır'a giderken Rabbin isteği dışına çıkmıştı. Çünkü Rab onu Kenan diyarına çağırmıştı. Şimdi de ülkede kıtlık çıktı. Ama bu kez Rab İshak'ın hemen Mısır'a gitmesini önlemek istedi. Yaratılış 26. bölüm 2. ayette şöyle devam eder. Rab İshak'a görünerek Mısır'a gitme dedi. Sana söyleyeceğim ülkeye yerleş. Rab bizim kalıbımızı çok iyi bilir. Acaba Rab neden İshak'ın Mısır'a gitmesini istememişti? Bunun yanıtı kolaydır. Daha önce babasının örneği vardı. Bunun tekrarlanmasını istemiyordu. İbrahim kıtlık yüzünden Mısır'a gitmiş ve sonuç olarak başı birkaç yönden derde girmişti. Genelde anne babanın karakter özellikleri çocuklarına yansır. Kutsal kitapta babanın günahlarının bazen çocuklarına da geçtiği belirtilmektedir. İshak babasının oğluydu. Birçok ortak yönleri vardı. İman konusunda babasının imanı çocuklarına kalıtım yoluyla aktarılamaz. Ama günah kalıtım yoluyla çocuklara aktarılır. Günah ve hatalar konusunda genelde çocuklar babalarının yollarından gitmektedirler. İbrahim Rab ile iman yolunda yürüdü. İshak da bu iman yolunu yürüyecekti ama babasının ayakları ile değil kendi ayaklarıyla. Bu nedenle Rab İshak'ı başka şekilde yönlendirdi. İbrahim'i Mısır'a gitmekten alıkoyamamıştı. Ama İshak'ı bu hatayı işlemekten kurtardı. Şimdi ona da vaadini yenileyecekti.
Rab sözüne devam edip 26. bölüm 3 ve 4. ayetlerde şöyle dedi.
Orada bir süre kal. Ben seninle olacak, seni kutsayacağım. Bütün bu toprakları sana ve soyuna vereceğim. Baban İbrahim'e ant içerek verdiğim sözü yerine getireceğim. Soyunu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Bu ülkelerin tümünü onlara vereceğim. Yeryüzündeki bütün uluslar senin soyun aracılığıyla kutsanacak. Rab İshak'a Mısır'a gitme, bu ülkede kal diyor. İbrahim ile yapmış olduğum antlaşmayı şimdi seninle de yapmak istiyorum. Bunu açıkladıktan sonra Rab, üç yönlü vaadini İshak'a vermektedir. Birincisi, vaat ettiği ülkenin onlara verileceği. İkinci olarak onun soyunu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağı ve son olarak kutsamanın geleceği. Kutsal sözde yeryüzündeki ulusların hepsi onun soyundan kutsanacaktır diye yazmaktadır. Acaba Rab neden bu vaatleri İshak'a veriyor? Bunun yanıtını Rabbin kendisi veriyor 5. ayette. Çünkü İbrahim sözümü dinledi. Uyarılarıma, buyruklarıma, kurallarıma, yasalarıma bağlı kaldı.
Unutmayalım ki ruhsal yasa verilmemişti.
İbrahim ruhsal yasaya göre yaşayamazdı. Yalnızca Rabbin kendisine konuştuğu sözlere göre hareket edebilirdi. Rab ondan bir şey yapmasını isteyince ya buna uyacaktı ya da uymayacaktı. İbrahim Tanrı'ya inandı, ona güvendi ve bu ona doğruluk sayıldı. Yani İbrahim imanını kanıtlamak için bir iş yaptı, eyleme geçti. Bazı dinleyicilerimizden gelen mektuplarda da dinden, mezhepten söz edilir. Oysa Mesih inancı sadece Rabbin sözüne itaat etmektir. İtaat ise ancak eylemle gerçekleşir. Birisi evet ben sana inandım deyip de inandığını kanıtlayan bir iş yapmazsa onun inandığını nereden bilebiliriz? Diyelim ki akrabalarımızdan birisi sana gelip bak senin maddi durumuna acıdım, senin hesabına biraz para yatırdım derse ona inanırsınız. Ancak her şeyin gerçek olduğu bankaya gidip de parayı çektiğiniz zaman ortaya çıkar. Olduğunuz yerde kalırsanız ve bankaya hiç uğramazsanız o paranın size hiçbir yararı olmaz. Evet paranın bankaya geldiğine inanıyorsunuz ama harekete geçmezseniz, bankaya gidip de parayı almazsanız o paradan yararlanamazsınız. İman da buna benzer şekilde Rabbin hesabınıza yatırdığı ruhsal değerleri değerlendirmektir. Harekete geçmeyen iman gerçek iman olamaz. Yaratılış 26. bölüm 6. ayette şöyle diyor. Böylece İshak Gerar'da kaldı diye yazar. Gerar denilen yer Rabbin İbrahim'e vaat ettiği ülkenin güneyindeydi. İbrahim ve İshak ülkenin güneyinde yaşıyorlardı. Daha önce İbrahim ülkenin kuzeyinden gelip Şekem yakınlarında çadır kurmuştu. Ama sonunda Hebron'un güneyine yerleşti. İshak Gerar yöresinde kalırken Yaratılış 26. bölüm 7. ayette şöyle devam eder. İshak Gerar yöresinde kalırken yöre halkı karısıyla ilgili soru sorunca kız kardeşimdir diyordu. Çünkü karımdır demekten korkuyordu. Rebeka yüzünden yöre halkı beni öldürebilir diye düşünüyordu. Çünkü Rebeka güzeldi. Bunu Yaratılış 26. bölüm 7. ayette okuyoruz. Rebeka güzel bir kadındı. İbrahim'in uşağı onu gelin almaya gittiği zaman ne kadar güzel olduğunu görmüştü. Şimdi yeni insanlar arasında karısının güzelliğine hayranlıkla bakanları görünce İshak'ın yüreğini korku sarmış olmalıydı. Bu nedenle Rebeka'yı kız kardeşi diye tanıttı.
İlginç bir nokta.
İbrahim bu konuda yarı yalan söylemişti. Yani karısı Sara aynı zamanda yarı kız kardeşiydi. İshak ise tam kuyruklu bir yalan uyduruyordu. Yaratılış 26. bölüm 8. ayetten itibaren okumaya devam ediyorum. İshak orada uzun bir zaman kaldı. Bir gün Filist kralı Avimelek pencereden dışarı bakarken İshak'ın karısı Rebeka'yı okşadığını gördü. Avimelek İshak ile Rebeka arasında kardeşlik ilişkisinden daha başka bir ilişki olduğunu onların hareketlerinden fark etmişti. Yaratılış 26. bölüm 9 ila 10. ayetlerde şöyle yazıyor. İshak'ı çağırtarak bu kadın gerçekte senin karın dedi. Neden kız kardeşin olduğunu söyledin? İshak, çünkü onun yüzünden canımdan olurum diye düşündüm dedi. Avimelek, nedir bize bu yaptığın dedi. Az kaldı, halkımdan biri karınla yatacaktı. Bize suç işletecektin. İshak kendi korkuları ve kaprisleri yüzünden bu insanların suç işlemelerine neden olabilirdi. Avimelek dolaylı yoldan İshak'ı payladı. Ama aynı zamanda da tüm halkın önünde şöyle bir buyruk verdi 11. ayette. Sonra bütün halka, kim bu adama ya da karısına dokunursa
kesinlikle öldürülecek diye buyruk verdi.
Evet, bu ilkel kral İshak'ın namusuna tek bir leke getirebilecek kişinin öldürüleceğini duyuruyordu. Avimelek'in İshak'a karşı saygısı vardı. İshak renksiz bir karaktere sahip olabilirdi ama yine de o yöredeki insanların saygısını kazanmıştı. Bu bölümü incelerken belki de İshak'ın göze çarpan özelliklere sahip olmadığını düşünebiliriz. Ama İbrahim'e verilen bu oğul, vaadin oğlu, çevresinde yaşayanlar tarafından sayılıyordu. Ve devam edelim sevgili dinleyenler. Yaratılış 26. bölüm 12. ayette İshak o ülkede ekin ekti ve o yıl ektiğinin 100 katını biçti. Rab onu kutsamıştı diye yazmaktadır. İshak olayında Rab onu fiziksel açıdan bereketledi. Ama 3. ayette sözü geçen asıl kutsama ruhsal alandaydı. Soyunu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Bu ülkelerin tümünü soyuna vereceğim. Yeryüzündeki ulusların hepsi senin soyun aracılığıyla kutsanacak diye vaat ona sonsuz boyutları
kapsar nitelikte ona verilmişti.
İshak'ın soyundan İsrail ortaya çıkacaktır. Fiziksel kutsama, bolluk ve bereket, dünyasal refah her zaman kutsamanın bir parçası olmuyor. Ama genelde İsrail halkı Rab'be itaat ettikleri sürece dünyasal bereket ve bolluk ülkelerinde barış olacaktı. Bizim aramamız gereken yersel bolluk değil, ruhsal bolluk ve berekettir. Tanrı sözü, önce Rabbin egemenliğini aramalısınız ve tüm bunlar size verilecektir diye fiziksel ihtiyaçlarımızı ruhsal ihtiyacın arkasına koymaktadır. Ve sevgili dostlar, Efesliler 1. bölüm 3. ayette şöyle yazar. Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. Bizim mirasımız ruhsal berekettir. Ancak unutmayalım ki bu kutsama Rab ile nasıl yürüdüğümüze, imanlı hayatımızı nasıl sürdürdüğümüze bağlıdır. Sen bir Mesih inanlısı olarak yaşamını Rabbin isteğine göre ayarlarsan ve onun seni kutsamasına izin verirsen seni ruhsal alanda kutsayacaktır. Ancak sen buna izin vermelisin. Bunu nasıl yapabilirsin? Rab kutsal sözü aracılığıyla sana konuştuğu zaman ona itaat etmekle. Rab sana belli bir konu hakkında konuşmuşsa ve yaşamında ruhsal bereket kanallarını tıkayan bir günahın varsa izin ver de Rab bunu temizlesin. Sana yapma dediğini yapma ya da yap dediğini yap. O zaman Rabbin bereketi gelecektir. Yaratılış 26. bölüm 13 ila 14. ayetlerden devam edelim. Şöyle yazar. İshak bolluğa kavuştu. Varlığı gittikçe büyüyordu. Çok zengin oldu. Sürülerle davar, sığır ve birçok uşak sahibi oldu. Filistliler onu kıskanmaya başladılar. Çünkü Filistliler İshak'ın zenginleştiğini görünce bunu hazmedemediler. İshak ile İbrahim arasındaki bu kenetlenmiş bağlantı bize ders olsun diye kaydedilmiştir. İshak bir açıdan babası İbrahim'in yaptıklarını yaptı ve babasının iman yolunda kendi ayaklarını kullanarak yürüdü. Rab İsa Mesih de babasının yaptıklarını yapmaya gelmişti. Bir keresinde öğrencilerinden Filipus İsa'ya şöyle demişti. Rab bize babayı göster. İsa Mesih de onu şöyle yanıtladı Yuhanna 14. bölüm 9. ayeti. İsa Filipus dedi. Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun? Bu sözüyle İsa Mesih ile göksel babası arasındaki kenetlenmiş bağlantı ortaya serilmektedir. İsa hem öğrencileri hem de onu izleyecek olan tüm inananlar için dua ederken yine aynı bağlantıya değinerek şöyle der Yuhanna 17. bölüm 4. ayette. Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim. Yaptığı mucizeler konusunda da bunları kendi kafasına göre yapmadığını belirtip şöyle dedi. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi. Babam hala çalışmaktadır, ben de çalışıyorum. Bu olay Yuhanna 5. bölüm 17. ayette kaydedilmiştir. İbrahim ile İshak'ın hayatları bize ruhsal dersler verecekse, bu iki iman kahramanı doğal olarak aynı şemsiye altında durmalıdır. İbrahim, Kenan ülkesinde bir yabancı olarak yaşadı ve yabancı olarak öldü. Gurbet elde yaşayanlarımız, sevmeye başladığımız insanlar tarafından birden yabancı damgasını alarak horlanmanın ne kadar zor olduğunu anlayabilirler. İshak, Rabbin kutsamasıyla bolluğa kavuşunca çevreden gelen tepki hor görülmenin biraz ötesine geçti. 15. ayette şöyle yazar. Babası İbrahim yaşarken kölelerinin kazmış olduğu bütün kuyuları toprakla doldurup kapadılar. Bunu kimler yaptı? Sevgili dinleyicim, bunu tabii ki Filistliler yaptı. Bu ayette Filistlilerin düşmanlığı ilk kez söz konusu oluyor. Ama ileride de göreceğimiz gibi bu insanlar İsrail halkının en amansız düşmanları arasında yerini alacaktır. Bunların amacı neydi? Yabancıları oradan uzaklaştırmak. Bir kez İbrahim ile Avimelek'in adamları arasında bir kuyu kavgası olmuştu ve Avimelek gelip İbrahim ile bir antlaşma yapmıştı. Acaba bu kez de aynı şey mi olacaktı? Tabii ki hayır. Yaratılış 26. bölüm 16. ayette bunu açıkça görmekteyiz. Avimelek İshak'a ülkemizden git dedi. Çünkü gücün bizim gücümüzü aştı. Peki bunun sonucunda ne oldu? Onu da 17. ayette görüyoruz. İshak oradan ayrıldı. Gerar Vadisi'nde çadır kurup oraya yerleşti. Gerar Vadisi İbrahim'in daha önce çadır kurduğu yöreydi. İshak geri çekildi.
Bu onun karakterinde bir zayıflık olarak mı görülmeli?
Hiç sanmıyorum. Rab onun karakterini en iyi şekilde kullanacaktır. Yaratılış 26. bölüm 18 ila 20. ayetleri okuduğumuz zaman şunların yazılmış olduğunu görüyoruz kutsal kitapta.
Babası İbrahim yaşarken kazılmış olan kuyuları yeniden açtırdı. Çünkü Filistliler İbrahim'in ölümünden sonra o kuyuları kapamışlardı.
Kuyulara aynı adları, babasının vermiş olduğu adları verdi. İshak'ın köleleri vadide kuyu kazarken bir kaynak buldular. Gerar'ın çobanları su bizimdir diyerek İshak'ın çobanlarıyla kavgaya tutuştular. İshak kendisiyle çekiştikleri için kuyuya Esek adını verdi. Bu adamın sabrına ve dayanma gücüne hayran kalıyoruz. Bu olaylardan bazı dersler çıkartabiliriz. Simgesel açıdan kuyudan çıkan su Rabbin sözünü simgeler. Yalnız Kenan ülkesinde değil, dünyanın her yerinde su insanın en temel ihtiyacıdır. İnsanın yaşaması için bir başka temel ihtiyacı ise oksijendir. Sonra su ve daha sonra da gıdadır. İnsan oksijensiz kalırsa dakikalar içinde ölür. Susuz kalırsa yine coğrafi koşullara bağlı olarak günler içerisinde ölecektir. Gıdasızlık ise biraz daha uzun zaman alır. Rab İsa Mesih bize benim konuştuğum söz ile siz, yani kendisine iman edenler, temizlendiniz diyor.
Ancak Tanrı sözü bizi temizlemekle kalmaz, aynı zamanda bir yaşam suyudur.
İsa Mesih bir keresinde Yuhanna 7. bölüm 37 ila 38. ayetlerde bakınız ne dedi. Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı. Yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. Rab İsa Mesih tanrısal söz olarak bizim yaşam suyumuzdur. Dünyada birçok çöl var. Bu çölleri bir resim olarak görüyorum. Çöl susuz yaşamın resmidir. Rab'be iman etmiş ama her gün onun kutsal sözünü okumaya tenezzül etmiyor ya da üşeniyorsan senin hayatın Afrika'nın Sahra Çölü ya da Amerika'nın Arizona Çölü gibi olacaktır. Çölde hiçbir ürün göremezsin. Dostum, Tanrı'nın sözünü okuyup inceleyenin yaşamı bereketli olur. Tanrı sözünü okumayanın yaşamı ise çöl gibi kurudur. Bu hem kişisel yaşamda geçerlidir,
hem de inanlılar topluluğunda geçerli bir ilkedir.
Canlı ve bereketli bir topluluk ancak Tanrı sözü sağlıklı şekilde okunduğu ve vaaz edildiği zaman gerçek olabilmektedir. 2. Timoteus 3. bölüm 16 ila 17. ayetlerde bu konunun önemine bakınız kutsal kitap nasıl dikkat çeker. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. Tanrı sözü okunduğu, çalışıldığı zaman
o yaşama can katar.
Bereket, huzur ve esenlik verir. Şimdi Yaratılış 26. bölüm 21 ila 22. ayetlerden devam edelim. İshak'ın köleleri başka bir kuyu kazdılar. Bu kuyu yüzünden de kavga çıkınca İshak kuyuya Sitna adını verdi. Oradan ayrılıp başka bir yerde kuyu kazdırdı. bu kuyu yüzünden kavga çıkmadı. Bu nedenle İshak ona Rehovat adını verdi. Rab en sonunda bize rahatlık verdi dedi. Bu ülkede verimli olacağız. Bu kadar sorundan sonra Rab'be şükür sunmak gerçekten Rabbin yolunda yürüyen bir kişiye özgüdür. Sevgili dostlar, sorunlar içinde Rab'be şükretmesini gerçekten biliyor muyuz? İshak bunca sorundan sonra Rabbin onlara artık rahatlık vereceğine inanmıştı. Bu adam kesin olarak barışçıydı. Barış uğruna birçok zorluklara katlanmaya hazırdı. Bir kuyu kazdırdı, onu elinden aldıkları zaman başka bir yere gidip orada başka bir kuyu kazdırdı. O da elinden alınınca bir başkasını kazdı.
Bu adamın huyu böyleydi ve Rab onun bu karakterini kullandı.
Sevgili dostlar, ileride eski antlaşmada başka kişilerle de tanışacağız. Bunlardan biri Kral Davut'tur. Aynı durum Davut'un zamanında olsaydı hiç de sabırlı davranmazdı. Hemen orduyu seferber ederdi. Yeni antlaşma bölümünde bir de elçi Petrus vardı. O da hiç sabretmesini bilmezdi. Benim de kazdığım kuyuyu elimden almaya kalksalar hemen karşı koymaya kalkardım. Ben sabırsız biriyim. İşte bu nedenle İshak'ın sabrına hayranım. Son kuyuyu kazdıktan sonra Yaratılış 26. bölüm 23 ila 24. ayetlerde olanlara bir bakın. İshak oradan Beerşeva'ya gitti. O gece Rab kendisine görünerek ben baban İbrahim'in tanrısıyım, korkma dedi. Seninle birlikteyim. Seni kutsayacak kulum İbrahim'in hatırı için soyunu çoğaltacağım. İshak bizim günümüzde belki de büyük bir iş yapmamıştı. Kazdığı kuyuları elinden aldıkları zaman başka bir yere gidip yeni kuyular kazdı. Ama burada görüyoruz ki Rab onu yüreklendirdi. İman atalarımızın hemen hemen her biri bu şekilde Rab tarafından teşvik edilmişlerdir. Rab İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a göründü. Yalnızca Yusuf'a görünmedi. Rab İshak'a görünüp onu teşvik ettikten sonra 25. ayette şöyle devam ediyor kutsal söz. İshak orada bir sunak yaparak Rabbi adıyla çağırdı. Çadırını oraya kurdu. Köleleri de orada bir kuyu kazdı. Her insanın bir çeşit yaşam mühürü vardır. İbrahim bir yere mühürünü vurmak isterse Rab'be sunak yapardı. İshak ise kuyular kazdı. İşte bu kez de Rab ona göründü ve onu destekledi. Rabbin ona göründüğü yerde İshak hem bir sunak yaptı hem de adamlarına bir kuyu kazdırdı. Daha sonra göreceğiz ki Yakup kuyu kazmayacak ama çadır kuracaktır. Şimdi ilginç bir gelişme olacak. Hatırlarsanız İshak'ı kuyucu yapan, onu yerden yere atıp kuyular kazmasına neden olan Gerar kralı Avimelek ve adamlarıydı. Yaratılış 26. bölüm 26 ila 29. ayetlerde şöyle yazar. Avimelek danışmanı Ahuzzat ve ordusunun komutanı Fikol ile birlikte Gerar'dan İshak'ın yanına gitti. İshak onlara "Niçin yanıma geldiniz?" dedi. "Benden nefret ediyorsunuz. Üstelik beni ülkenizden kovdunuz. Açıkça gördük ki Rab seninle" diye yanıtladılar. "Onun için aramızda ant olsun. Biz nasıl sana dokunmadıksa, hep iyi davranarak seni esenlik içinde gönderdikse sen de bize kötülük etme. Bu konuda seninle anlaşalım. Sen şimdi Rabbin kutsadığı bir adamsın." İbrahim ile Gerar kralı arasında daha önce de buna benzer bir antlaşma olmuştu. Antlaşmanın yeniden yapılmasına, hiç olmazsa eski antlaşmanın tazelenmesine ihtiyaç vardı. Eski antlaşma Filistliler tarafından bozulmuştu. Antlaşmaya rağmen Gerar kralı Avimelek onları ülkesinden kovmuştu. "Ben yine İshak'ın gösterdiği sabra ve hoşgörüye hayranım. Gel, ayaklarımı öp" demedi. Onların davranışlarını yüzlerine vurmadı. Yalnızca hatalarını gösterip barış sağladı. İshak zayıf karakterli birisi değil, tersine Avimelek gibi bir kralın saygısını kazanmış olan üstün bir önderdi. Yaratılış 26. bölüm 34 ila 35. ayetlerde ise Esav 40 yaşında Hititli Beer'in kızı Yudit ve Hititli Elom'un kızı Basemet'le evlendi. Bu kadınlar İshak'la Rebeka'nın başına dert oldular diye yazmaktadır. Sevgili dinleyicim, bu kadınlar İshak'la Rebeka'nın başına dert oldular sözü kısa ama çok anlamlıdır. İshak babası kadar olmasa da bir iman adamıydı. Ama yine babası İbrahim gibi onun da eksikleri vardı. Oğlu Esav'ın karakterindeki bozukluğunu göremez durumdaydı. Tabi öbür oğlu Yakup da iç acır bir karaktere sahip değildi. Ama Rab onu değiştirecek ve kendi amacı uyarınca kullanacaktı. Bunu bir sonraki bölümde göreceğiz.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.
Deep in.